Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzilleleh ve men yudlil felâ hadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şirikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugüne kadarki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in iman ve tevhid akidesi başlıklı derslerimizde imanın tarifini, artıp eksilmesiyle ilgili meseleleri, ondan sonra imanda istisna yapmanın caiz olup olmadığını, mümin isminin, Müslüman isminin bunların nelere delalet ettiğini görmüştük. Bugün özet olarak imanın tarifinin söz ve amel olduğunu tekrar ederek imanı bozan şeylere geçeceğiz. İmanı bozan durumlara. İmanı söz ve amel diye tarif ederken her birinin altına iki tane ok çıkardık. Sözü, kalbin sözü ve dilin sözü diye ayırdık. Ameli de kalbin ameli ve azaların ameli diye ayırdık. Yani imanın gerçekleşmesi bunların bir araya gelmesine bağlı. Kalbin sözü, kalbin tasdik etmesi, inkiyadı yani boyun eğmesi, teslim olması. Dilin sözü, kalbindeki bu teslimiyete, bu tasdike dilin şahitlik etmesi. Şayet şurada bir eksilme olursa şu tarafta yani kalbin sözü kısmında bu ne yapıyor? İmanı devre dışı bırakıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu kimse iman iddia edemiyor. Diğer taraftan bu gerçekleşir. Yani kalbin tasdiki gerçekleşir. Teslimiyeti, boyun eğmesi gerçekleşir. Dilin sözü gerçekleşmezse, dil İslam'ına şahitlik etmezse, Allah'tan başka ilah olduğuna, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun Resulü ve kulu olduğuna şahitlik etmezse, yine şu kalpte meydana gelen sözün, inkıyadın, teslimin, tasdikin hiçbir anlamı olmuyor. Allah katında iman gerçekleşmesi için söz olarak bunların gerçekleşmesi, yerine gelmesi şart. Diğer taraftan imanın ikinci rüknü amel dedik. Amel de kalbin ameli ve azaların ameli. Şayet amel noktasında kalbin ameli yerine gelmezse iman gerçekleşmiyor. Azaların amelinde de asgarisi dilin sözü. Dilin kalpte olana şahitlik etmez. Bu da gerçekleşmezse Ehl-i Sünnet'in icma ettiğini söylüyorum. Üzerinde icma edilen meseleyi söylüyorum. Hiçbir Ehl-i Sünnet'in ihtilaf etmediği nokta bu. Asgarisi dilin ameli. Yani şahitlik etmesi, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmesi, Allah'a teslim olduğuna şahitlik etmesi, kalbinde olanı diliyle haber vermesi. Azaların amelinden yine sahabenin icma ettiği husus, asgarisinde namazın yerine getirilmiş olması gerekiyor. Şayet namaz terk edilirse, ehli sünnete göre namazın terki kalpte olan amelin, yani niyet, ihlas, tevekkül veyahut sözün, kalpte meydana gelen tasdikin, inkıyadın meydana gelmemiş olduğunun alametidir. Namazın terki kalbin ifsad olmasından dolayıdır. Ancak bunun gerçekleşmesi için o kimsenin namazın terkinin kişiyi dinden çıkardığını bilmesi gerekir. Yani kişi namazı terk etmekle dinden çıktığını bildiği halde onu buna rağmen terk ediyorsa bu kalbinde tasdik olmadığını gösterir. Yani kalbinde bulunmayan tasdikin zahiren ortaya çıkması demektir. Bu yüzden amel olarak, azaların ameli olarak asgarisi namazdır. Bunun yanı sıra dil, dilin şehadeti. Genel manada dilin şehadeti. Çünkü dilin şehadeti sadece namaz değil. Bütün İslam ile gelen ne varsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirdiği ne varsa hepsine ben inkiyat ettim, boyun eğdim, teslim oldum, kabul ettim, tasdik ettim, doğruladım. Bu elçiyi, bu haberciyi doğruladım. Ondan ne gelirse ben ona itaat edeceğim. Ancak kusurum olursa müstesna demiş oluyor. Şahitlik etmiş oluyor buna. Bu şahitliği işte imanı bozan hususlar. Şimdi bugün işleyeceğimiz Allah izin verirse konu imanı bozan durumlar. Mesela kelime-i şehadeti buna örnek olarak verdik. Kelime-i şehadeti bir kimse neden söylemekten çekinir? Yani şüphe küfürdür. Küfürden dolayı. Tasdik yerine gelmemiştir. Şüphe varsa zaten tasdik yerine gelmemiştir. Veya şüphe de bulunmayabilir. Tamamen küfür içerisindedir. Ondan söylemez. Yahut söylemeyi neden terk eder?
Söylerse gerekleri vardır. Amel etmen lazım.
Yani şunu demek istiyor. Bu şahitliği sadık olarak yerine getirmediğinden dolayı, yani gerçekten inanmadığından dolayı söylemiyor. O manada. Yani küfrün kalpte meydana gelmiş olmasından dolayı söylemez. Diğer bir sebep daha olabilir. O küfre giriyor. Küfrün çeşitlerinden birisi o. Diğer bir sebebi
peygambere inanmayıp
zorlanma olabilir, değil mi? İkrah halinde olabilir. Yani başından sonuna kadar ikrah halinde olabilir bir kimse. Açıklayamaz, ilan edemez. İlan ettiğinde de öldürülecektir. Bu durumda böyle bir kimseyi biz zahirde de onda İslam'ını görmediğimiz için Müslüman olduğuna hükmedemiyoruz. Bak, dildeki dedik ya, en asgarisi dilin şahitliği. Bu şahitliği biz görmediğimiz için ne yapıyoruz? Kafir muamelesi yapıyoruz. Ahiretteki hükmü?
Allah'ın.
Emin misiniz? İkrah varsa. İkrah varsa. Eğer ikrah varsa, ikrahtan dolayı kalbindekine şehadet edemiyorsa bu Allah katında affedilebilir. Ama Ebu Talib'in durumunu düşünün. Bu inanıyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani kalbinde inanıyordu. Hatta buna inandığını da söylemiştir ama bunun Allah katında gerçekleşmesi için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şahitlik etmesi gerekiyordu. İkrah hali olmadığı halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona teklif ettiğinde bundan kaçındı. Sebebi neydi? Beni kınarlar. Beni kınarlar, ölüm korkusundan dolayı yeğenine iman etti derler. Bakın, bu şahitliğin yerine gelmemesi onun hakikatte kalbinde bir tasdik meydana gelmiş olsa dahi geçersiz kıldı. Bu yüzden asgarisidir bu. Diğer taraftan bu şahitlik mertebe mertebe ilerliyor. Mesela Süfyan bin Uyeyne rahimeullah'tan gelen rivayete göre o şöyle tarif etmiştir bu meseleyi. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır veya la ilahe illallah diyen cennete girer. Bu hadis kendisine sorulduğu zaman işin başında böyleydi diyor. Evet. Ancak diyor Allah Azze ve Celle bir takım emirler, bir takım farzlar kılmaya başladı. Mesela Müslümanlara Allah hicreti emretti. Hicret etmeleri üzerine farz oldu. Kim hicret etti? O Müslüman, kim herhangi bir mazereti olmadığı halde hicret etmemişse o da kafirlerden oldu diyor. Namaz hakeza böyle. Zekat, oruç hakeza böyle. Ancak ehli sünnet vel cemaatin bu noktadaki ameller noktasındaki icma şu. Abdullah bin Şakik rahimullah diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri namazın terki dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi diyor. Demek ki zekat veyahut diğer amellerin terki kişiyi kafir yapmasa da ama mutlaka imanını eksilten hususlardan. İmanını eksilten hususlardan. Ama namaz yoksa istediği kadar zekat versin, istediği kadar oruç tutsun, İstediği kadar hatta gece namazı kılsın. Farz namazı kılmıyorsa gece namazı. Veyahut da teravih kılıyor mesela insanlar. Namazı kılmıyor. Beş vakit namazı kılmıyor. Teravih namazını neden kılıyor? Eğer bu kimse Allah'a iman ettiğinden dolayı teravih namazını kılıyorsa beş vakit namazı kılması lazım. Ama o halde teravih niye kılıyor dersiniz? Toplum tarafından bu kabul edilen, güzel görülen bir şey. Tıpkı köy yerinde örtünen bazı kadınların, köy yerinde örtünen bazı kadınların veyahut da kırsal yerlerde örtünen kadınların bir şehre gidince açılıvermesi veya otobüs esnasında açılıvermesi, yolculuk esnasında açılıvermesi. Bunlar kendi kriterlerin esasında Allah'ın dini değil de örf, insanların nazarı, bunlar olduğunu gösteriyor. İşte Allah'ın kabul etmeyeceği iman budur. Yani insanlara dayalı değil, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde, Resul'ün öğrettiği şekilde olması lazım. Amellerin yerine gelmesi. İmanda da bu. Evet, kalbin ameli, azaların amelinin neyidir? Geçerli olabilmesi için olmazsa olmaz şartıdır. Yani her bir amelde, zahiren meydana getirilen her bir amelde kalbin ihlas üzere olması gereklidir. Bunun delili innemel amalu bin niyyat. Ameller ancak niyetlerledir hadisidir. Bu şu demek değil. Mesela bir kimse içki içiyor ve diyor ki ben diyor içki içtiğim zaman Allah'a daha yakın hissediyorum kendimi. Bunu diyenler var. Şimdi burada insan din adına o kadar meşhur olmuş ki bu hadis, ameller ancak niyetlerledir. Değil mi kardeşim, benim niyetim bu. Var mı buna cevap verecek olan? Adam şimdi adam mesela bu hadisi delil getiriyor. Ameller ancak niyetlerledir. İnnemel amalu bin niyyat. Ettiği günahtır. Ama diyor ki benim niyetim var diyor ortada diyor.
Ameller onun kalbinin nasıl olduğunu gösterir.
Velikulli imriyim maneva ve herkes şeye ancak niyet ettiği şey vardır. Mesela devamında da böyle diyor. Her kişi ancak kendisinin niyet ettiği şey vardır. Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ibaresi innemel a'malu, ameller ancak bin niyyat, niyetlerledir ifadesi el a'mal. El a'mal, eliflamlı, marifeli, belirli ameller. Yani Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı ameller ancak niyetlerledir demektir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin meşru kılmadığı bir amelse niyetin bir kıymeti yok. Bu sebeple ne diyorduk? Allah Azze ve Celle'nin katında bir amelin makbul olabilmesi için olmazsa olmaz iki şart var. Birisi ihlas, yani niyet, tevekkül, Allah Azze ve Celle'ye boyun eğme, teslimiyet, ihlas sadece Allah'a yönelik yapma. İkincisi amelin sahih olması, doğru olması, yani Resul'ün öğrettiği şekilde olması. Bu olmazsa olmaz iki şarttır. Resul'ün öğrettiğinde içki içmek var mı?
Yok.
O halde bu amel Allah'a yaklaşmak için yapılacak bir şey değil. Niyet ne olursa olsun, Allah Resulü'nün öğretmediği bir şey Allah'a yaklaştırıcı bir şey olamaz. Bu yüzden her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunmuştur buyuruyor. Yani kişi Allah'a yaklaşmak için namaz bile kılacak olsa o namaz için mutlaka Allah Resulü'nden delil olması lazım. Eskiler bu bidat yasağını delmek için bir sürü hurafelerle insanları kandırmışlar. Mesela derler ki adamın birisi namaz düzgün kılmıyormuş. Yuvarlana yuvarlana kılıyormuş. Yani rastgele namaz kılıyormuş. Musa Aleyhisselam bunu görmüş. İşte böyle olmaz, namaz şöyle şöyle olur diye uyarmış. Adam da bir türlü doğru şekilde kılamıyormuş. Bayağı bir uğraşmış Musa Aleyhisselam. Sonra işte bir dereyi geçip gitmeleri gerekmiş. Adam suyun üzerinde yürümüş gitmiş. Musa Aleyhisselam arkasından yürümeye kalkmış, batmış. Tamam demiş, sen nasıl namaz kılarsan kıl. Şimdi bu işin tek yönüdür. Bu dinde bu tek yönü şiddetle yasaklanıyor.
Bu tamamen hurafe değil mi?
Tamamen hurafe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mesela haricilerin özelliklerini anlatırken onların Kur'an okuyuşları yanında siz kendi okuyuşlarınızı beğenmezsiniz. Bir sürü özelliklerini sayıyor. Ama diyor onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Tehlikeli bir yerdeler. Yani ibadetlerine aldanmayın. Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya İbn Abdilber Kitab-ı Temhid'de naklediyor bunu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya haricilerin, Harura halkının, o ilk toplanan, bir araya gelen Harura halkının ibadete çok çok önem verdiklerini, içtihat ettiklerini, yani çok gayret gösterdiklerini falan anlatıyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, bunların diyor ibadete gayret etmeleri Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha fazla değildir. Halbuki Yahudiler ve Hristiyanlar sapıtmışlardır diyor. Yani demek ki ölçü çok ibadet etmek değil. İbn Mesud radıyallahu anh bunu az da olsa devamlı olanı, sünnete uygun olanı, bidatle yapılan çok çok amelden hayırlıdır diyor. Az da olsa iktisat üzere dengeli bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde yapılan amel, az bir amel, bidatla yapılan çok amelden, yani emrolunmayan bir amelden kat kat üstündür, hayırlıdır diyor. Şimdi imanın bozulmasıyla ilgili olarak eğer şu mesele iyi anlaşılırsa, küfür amelleri kişiyi hangi derekeye sokar? İşte tekfir nasıl gündeme gelir? Bunların hepsi teker teker karşımıza çıkacak. Mesela bunu Hafız bin Ahmed el-Hakemi'nin İlam-ı Sünnetül Menşure, İlam-ı Sünnetül Menşure diye şu muazzam eserinden alıntıyla devam edelim. Ondan sonra dersimize devam edeceğiz. İmanın zıttı küfürdür. Nasıl ki iman bir takım dalları olan bir kök ise, küfür de bir takım dalları bulunan bir köktür. Küfrün esası da, kökü de büyüklenmeyi ve isyanı gerektiren inat ve başkaldırmadır. Buna göre bütün itaatler imanın dallarıdır. Bundan dolayı Kur'an ve sünnetin naslarında bu itaatlerin birçoğuna iman adı verilmiştir. Daha önce imanla ilgili derslerimizde bunların örneklerini gördük. Bunlara iman adı verilmiştir. Bütün masiyetler de aynı şekilde küfrün dallarıdır. Küfrün dallarıdır. Bu ibareleri iyi anlayın. Küfrün aslı inat, büyüklerine başkaldırma dedik. Sonra bu başkaldırmadan kaynaklanan dalları olan bir takım küfür amelleri zuhur eder. Bunun tam zıttına olarak da imanın bir kökü var. Boyun eğme, inkiyat, tasdik dediğimiz. Sonra bunun ferleri olan, dalları olan ameller var. İtaatler gibi, namaz gibi mesela. Buna ne denmiş? İman ismi verilmiş. Veyahut Ali'yi sevmek imandır, ona buğz etmek nifaktır. Hadisinde olduğu gibi, sahabeyi, ensarı sevmek gibi, onlara buğz etmenin küfrün dallarından olması gibi. Bu anlaşıldığı takdirde küfrün iki türlü olduğu da açığa çıkmış olur. Birincisi büsbütün imandan çıkaran büyük küfür. Kişiyi dinin dışına çıkaran büyük küfür. Bu kalbin sözüne ve ameline. Yani kalbin sözü, kalbin ameli veya onlardan birisine aykırı düşen itikadi, akideye dayalı küfürdür. Yani şu, kalbin sözü, kalbin ameli. Ya kalbin sözünde, ya kalbin amelinde veyahut her ikisinde meydana gelen küfür. Kişiyi İslam dışına çıkarır. Diğeri ise bu büyük küfür. Yani şurada meydana gelen küfür büyük küfür. Diğeri ise imanın kemaliyle bağdaşmayan fakat bununla birlikte mutlak imana aykırı düşmeyen, yani imanı tamamen iptal etmeyen, kişi İslam dairesinin dışına çıkarmayan küçük küfürdür. Bu kalbin sözüne de ameline de aykırı olmayan, yani şuna şuna aykırı değil yaptığı şey. Ama bunu da gerektirmeyen ameli küfür. Yani buna aykırı düşmeyen küçük küfür, buna aykırı düşen büyük küfür. İmanın söz ve amel olduğunu açıkladık. İman kalbin ve dilin sözüyle, kalbin ve azaların ameli. Kalbin sözü, dilin sözü, kalbin ameli, azaların ameli dedik. Kalbin sözü tasdik, dilin sözü İslam sözünü ifade etmek. Ben Müslümanım demek veyahut eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah demek. Bunu dile getirmek. Kalbin ameli niyet ve ihlas. Dilin sözü İslam sözünü ifade etmek. Azaların ameline dahil dilin sözü. Bunun dışında azalarla yerine getirilmesi gereken fiilleri yerine getirmek. Bu dört hususun tamamı, yani kalbin sözü ve ameliyle dilin sözü ve azaların ameli ortadan kalktığı takdirde iman da tamamıyla ortadan kalkar. Bu cümleye dikkat edelim. Bu dört hususun tamamı, yani kalbin sözü ve ameliyle, kalbin sözü ve kalbin ameli, dilin sözü ve azaların ameli ortadan kalktığı takdirde iman da tamamıyla ortadan kalkar. Yani sadece şunda gerçekleşmiyor küfür. Şu da terk edildiği zaman, yani kelime-i şehadet dediğimiz, bu da terk edildiği zaman küfür, onda da büyük küfür gerçekleşiyor. Kalbin tasdiki ortadan kalkacak olursa, geride kalanların da faydası olmaz. Tıpkı münafıkların ibadetleri gibi, cihatları gibi. Çünkü kalbin tasdik etmesi, inanılması gereken hususlara inanmak ve bunların faydalı olması için, kişiye fayda verebilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Mesela bir kimsenin Allah'ın isim ve sıfatlarını veya Allah'ın rasulleriyle gönderip kitaplarında indirdiği herhangi bir hususu yalanlaması buna örnektir. Bu, yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bildirilen bir şeyi ne yapıyor? Yalanlıyor. Nereye raci? Kalbin amelini ortadan kaldırıyor. Bunu diliyle ifade ettiği için biz bunu anlıyoruz ve küfür olduğuna hükmediyoruz. O tasdiki iptal etmiş oluyor. Kalbin amelini iptal etmiş oluyor. Doğruluğuna itikad etmekle birlikte kalbin ameli ortadan kalktığı takdirde ehl-i sünnetin icma ile kabul ettiği görüş, bunun ortadan kalkmasıyla beraber imanın da ortadan kalkacağı ve artık kalbin amelinin yokluğuyla birlikte tasdik etmenin fayda vermeyeceği şeklindedir. Kalbin ameli ortadan kalkmışsa tasdikin bir faydası olmuyor. Kalbin ameli ise sevmesi ve itaat etmesidir. İblis, Firavun, Firavun'un kavmi, Yahudiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru söylediğini, hatta gizli ve açık bunu ifade ederek, dilleriyle de ifade ederek, o yalancı değildir. Fakat biz ona uymayız ve ona iman etmeyiz diyen ve tasdiklerinden yararlanamayan müşriklerin durumu tıpkı bunun gibidir. Dilleriyle de ifade etmelerine rağmen ne yapmıyorlar? İtaat etmiyorlar. Sevmiyorlar, uymuyorlar. Şimdi küfrün, kişiyi İslam dairesinin dışına çıkaran küfrün bir takım çeşitleri var. Daha önceki iman derslerinde bunları görmüştük. Hatırlayan var mı? 4 tane çeşidi var. Birincisi, kişi İslam dairesinin dışına çıkaran. Mesela cehalet. Cehalet küfrü. Şimdi bunun örneğini ayetlere vereceğiz ki cehalet küfrü nasıl gerçekleşir? Birincisi cehalet. Bilgisizlik ve yalanlama küfrü. Cehalet ve yalanlama. İkincisi cuhud. Cuhud, inkar etmek. Bile bile karşı çıkmak, inkar etmek. Üçüncüsü inat ve istikbar küfrü. Dördüncüsü münafıklık küfrü. Kureyş kafirlerin çoğunda onlardan önce Yüce Allah'ın haklarında şu ayetleri indirdiği diğer ümmetlerde görülen gizli ve açık küfürdür. Kureyş halkında bulunan açık küfür. Bir de gizlisi. Hem gizli hem de açıkta olan küfür. Mesela bu ayetler önemli. Mü'min suresi, yani Gafir suresi 70. ayet. Kitabı ve peygamberimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar, onlar yakında bileceklerdir. Kitabı ve peygamberle gönderdiklerimizi yalanlayanlar yakında bileceklerdir diyor. Yalanlama var. Bir de Allah Azze ve Celle yakında bilecekler diyor. Burada bir bilgisizlikten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Ama onlar peygamberin getirdiği şeyi biliyorlardı. Onların bilgisizlikleri sözlerinin, yalanlamalarının, ortaya koydukları fiillerinin neye müncer olacağını, neyle karşılaşacaklarını, karşılaşacakları şeyin boyutunu bilmemeleridir. Böyle bir bilmemezlik kişiye mazeret olmuyor. Ama yaptıklarının şirk olduğunu biliyorlardı. Şirk olmasına rağmen buna devam ediyorlardı. Hatta atalarını delil getiriyorlardı. Biz atalarımızı bu yolda bulduk, senin yüzünden terk mi edeceğiz diyorlardı. Ondan sonra Araf suresi 199. ayetinde cahillerden de yüz çevir. Cahillerden de yüz çevir buyuruluyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin cahil dediği kimseler şirklerini, şirk koştuklarını bilen kimseler. Mesela Zümer suresi 3. ayetinde Allah'ın dışında bir takım dostlar edinip onlara ibadet edinenler, ilah edinenler, onları ilah edinenler ne diyorlar?
Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar.
Biz onlara
bizi Allah'a
yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Yani ibadet ettiklerinin farkındalar. Ve bunu da itiraf ediyorlar zaten. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise, peygamberler ise müşriklere ne diyorlar? İbadet sadece Allah'ın hakkıdır. Başkasına yönlendirmeyin diyorlardı. Dava, mücadele bunun üzerineydi. Allah'a inanç var, Allah'a iman var ama ibadetin sadece Allah'a yönlendirilmesinde problem vardı. Onlar ne diyorlardı? İşte melekler olsun, cinler olsun, yıldız olsun, ay olsun veyahut salih kimseler olsun, hatta peygamberler olsun. Bunlar dinde belli mertebelerde oldukları için Allah bunlara yetki vermiştir, yetki verdiyse onlara ibadet de edilir demişlerdir. Ve biz onlara ibadet ediyoruz. Onlara ibadet etmemiz Allah'a ibadetin tamamındandır diyerek hiçbir delilleri olmadığı halde bunu yerine getiriyorlardı. Peygamberler ise buna karşı çıkıyorlardı. Onlar ibadet ettiklerinin farkındaydılar. Bugünkülere ise bu ayeti hatırlattığımızda ne diyorlar? Biz onlara ibadet etmiyoruz ki diyorlar. İşte bu kendilerine mazeret olan bir cehaletten kaynaklanıyor. Çünkü yaptıkları şeyi Allah'tan ve Resulünden olduğuna inandıkları bir ayeti tevil ederek veyahut hadisi sahih de olsa, zayıf da olsa fark etmez. Allah'ın ve Resulünün gösterdiğine inandıkları bir şeye dayanarak yapıyorlar. Çünkü kendileri La İlahe illallah sözünü söylemekle diğer bütün batıl dinlerden teberri etmişler. Biz Müslümanız demişler. Hristiyanlığı da, Yahudiliği de, demokrasiyi de, şunu da, bunu da hepsini de reddediyoruz. Allah'ın getirdiği, Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dinin dışında bütün dinlerden uzaklaşıyorum. Benim dinim İslam'dır diyor. Benim dinimde Allah ve Resulünün sünnetine uymak vardır diyor. Lafzen bunu söylüyor. Buna inkiyat ediyor. Kalbi de bunu tasdik ediyor. Ama uygulama boyutunda hata ediyor. Bu kasıtlı bir şirk değil. Kasıtlı bir küfür değil bunların yaptığı.
Yani şunu diyorsun. Uydurma müşrikleriyle bu toplum bir tutulamaz.
Tabii. Onlar bilerek yapıyorlardı ve La İlahe illallah sözünü bildikleri halde terk ediyorlardı söylemeyi. Bugünkiler ise bilmediklerinden dolayı söylüyorlar.
Değil mi hocam? Tekfir fitnesine düşenler o toplumda bir
tasavvufçu var. Şimdi işin şu boyutu var. Tasavvufçu olsun, başkası olsun fark etmez. Bu toplumda tevhide muhalif davranan insanların çoğu, hem de İslami cemaat dediğimiz, İslam adına mücadele eden kimseler bunlar. Yani adamlar Allah için mücadele etmek istiyor, din için mücadele etmek istiyor, bilmeden yapıyorlar. Şayet bunlar tıpkı Mekkeli müşrikler gibi bilerek yapsalardı, getirdiklerinin ataları taklitten ibaret olduğunun farkında olsalardı, bunda direnmezlerdi. Bunlar La İlahe illallah sözüyle yaptıklarının çelişkili olduğunun farkında değiller. Mekkeli müşrikler farkındaydı, ataların hatırına biz bu yolu böyle bulduk, biz buna uyarız diyorlardı. Şimdi Neml suresinin 83-84. ayetinde şöyle buyruluyor. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluk haşredeceğimiz gün onlar bir arada toplanıncaya kadar durdurulurlar. Nihayet geldiklerinde der ki benim ayetlerimi onlar bir bilgiye dayanarak kavramadığınız halde yalanladınız ha? Onları yoksa ne yapıyordunuz? Yoksa ne yapıyordunuz? Bir bilgiye dayanmadığınız halde yalanladınız. Bunun dışında ne yapıyordunuz? Devamında yine bu manada ikazlarda bulunuyor Allah Azze ve Celle. Sonra Yunus suresi 39. ayetinde şöyle buyuruluyor. Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevili kendilerine henüz gelmedik bir şey yalanladılar. Açıklaması kendilerine gelmedik bir şeyi yalanladılar. İlmini kavrayamadıkları. İlim neydi? Bizim ilim diye kabul ettiğimiz Allah Azze ve Celle'den gelen. Burada da tevilin gelmemesi, kendilerine gelmemesi Allah Azze ve Celle'den açıklamanın gelmemesi demek. Şimdi o kavme, ayetlerin muhatabı olan kavme baktığımızda ne üzerindeler? Atalarımız diyorlar. Allah'tan mı getiriyorlar? Değil. Atalarımız. Yani ataları ne yapmışlar? Allah'ın dininde ekleme, çıkarma yapabilecek pozisyonda görmüşler. Böylelikle şirkin içerisine düşmüşler. Bidatler de bugün bu seviyededir. Bu yüzden bidatler insanların şirke adım atmasında en büyük basamak olmuştur. insanlar kendi görüşleriyle, kendi beğenileriyle, kendi güzel görmeleriyle dine bir takım ibadetler ekliyorlar veya çıkarıyorlar. Bidatler bu şekilde gerçekleşiyor. Bu küfrün mahiyetini açıklıyor bu ayetler. Şimdi bunun, bu bahsettiğimiz ayetler hangi tür küfrün? Birinci madde olarak cehalet ve yalanlama küfrünün bildirilmesi. Bunun yanı sıra bir sürü ayet var. Bunun yanı sıra bir sürü ayet vardır ki Allah Azze ve Celle bu ayetlerde muahazenin ancak ilimden sonra olduğunu bildirir. Kişinin mesul olmasının ancak kendisine ulaşan bir bilgiden sonra olduğunu bildirir. Bu yüzden biz meseleleri ele alırken, mesela fıtrat boyutunda ele alırken, fıtratın bir delili vardır kul üzerinde. Mesela Allah'ın varlığını bir kimsenin inkar etmesi, ister cahil olsun, ister alim olsun. Yani bir şeyler okumuş, görmüş, araştırmış olsun fark etmez. Allah'ın varlığını inkar etmesi o kimseyi doğrudan kafir yapar. Ama dinle gelen, yani vahiyle gelen, peygamberin tebliğiyle gelen herhangi bir meselede bir insan mazur olurken diğer bir insan mazur olmayabilir. Bu tebliğin kendisine ulaşmasına bağlıdır. Mesela cenneti cehennemi bir kimse inkar etse bu küfürdür deriz. Bu mutlak bir ifade. Ama muayyen şahıslara geldiğimizde bir kimse vardır ki cennet cehennem hakkında vahiy ona ulaşmamıştır. Veyahut peygambere ulaşmamıştır. Aklıyla da cenneti cehennemi bilemez. O sadece Allah'ın varlığını bulmuştur ve ona inanmıştır. Bu kimse de bu mazur oluyor. Cenneti ve cehenneme iman etmemesi o kimse için mazeret oluyor.
Hüccetin ulaşmadı.
Hüccet ulaşmamış.
Fıtratından sorumlu.
Tabii o fıtratıyla, yani aklıyla bilebileceği şeylerden sorumlu. Bunlara muhalefet ettiğinde Allah Azze ve Celle onu günahkar veyahut da itaatkar olarak değerlendirir. Mesela insan fıtratıyla bunu örnek veriyoruz zaman zaman. Yalanı ne yapar? Çirkin görür. Çünkü başkasına yalan söylese, bu hoşuna gitse bile başkasının kendisine yalan söylemesinden hoşlanmaz. O halde ne yapması lazım? Ha, bu hoş bir şey olmadığına göre benim de başkasına bunu yapmamam lazım diyerek düşünmesi lazım. Bu vicdani mesuliyettir, fıtri mesuliyettir. Bu boyutu geçti insan, peygambere muhatap oldu, peygamberin davetine, vahyin tebliğine muhatap oldu. Bu sefer vahiyden kendisine ne ulaşmışsa ondan mesul olur. Ulaşmadıklarından yine mesul olmaz. Mesela düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir takım davetçiler gönderiyor, bir takım bölgelere, uzak diyarlara veyahut uzak diyarlardan elçiler geliyor. Uzak diyardan geliyor. Peygamberden ne duyduysa onu öğreniyor, gidiyor. Ama o gittikten sonra ne oluyor? Bir ayet geliyor, öncekini nesh ediyor. Hükmünü ortadan kaldırıyor. Veyahut da yeni bir emir geliyor. Bu adam bunu bilmiyor. Onunla amel etmiyor. Veyahut akideyle ilgili bir bilgi veriyor Allah Azze ve Celle. Daha önce o bilmemiş. Ondan sorumlu olmuyor.
Hatta hocam anlattığınız o içki meselesi de var. İçki içen kişi bilmiyor. Ayette yanlış anlamadım.
O tevile giriyor. O içkinin yasak olduğunu biliyordu. Kudame bin Mazun radıyallahu anh, Bedir ashabından birisi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında içki içtiğinden dolayı getiriliyor. Ömer radıyallahu anh ona neden içki içiyorsun diyor. O da diyor ki Allah Azze ve Celle Maide suresinin 93. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih ameller işleyenlere yiyip içtiklerinden dolayı bir vebal yoktur buyuruyor diyor. Bana diyor şey yok. Bir de düşünün bu zat Bedir ashabından.
Günahları tamam. Cennetle müjdelenen kişiler.
Yani Allah Resulü tarafından cennetle. Allah belki de şöyle buyurdu Bedir ashabına. Siz bundan sonra ne yaparsanız yapın Allah affetmiştir. Sizden göz yumulmuştur. Böyle buyrulan bir kimse. Ömer radıyallahu an ona sen diyor bu ayeti yanlış anladın. Ayeti devamını dikkatli oku. Ancak sakınacakları şeyler müstesna. İşte bu senin sakınman gerekenler dendi diyor. Ve ona mürtet haddi değil. İçki cezası uyguluyor. Had cezası uyguluyor. Şayet bu tevilinden dolayı kafir olsaydı ki ilmin gayet yaygın olduğu, bugünkü gibi hurafelerin ilimden daha fazla yaygın olduğu bir zaman değil. İlim ortada. Kur'an-ı Kerim Kureyş lisanına göre fasih bir şekilde anlaşılıyor. Bizzat muhatap olan kimseler onlar. Sahabeler hayatta. Yani doğru ilme ulaşmak için her türlü imkan mevcut ve ulaşmış durumda. Buna rağmen bir tevilde bulunuyor. Hata ediyor. Kaslı değil. Bundan dolayı Ömer bin Hattab radıyallahu anh onu tekfir etmiyor. Onu tekfir etmiyor. Sadece had cezasını uyguluyor. Hüccet ikamesinde bir de şu var. Yani tekfirin manileri, şartları, bunlar her biri ayrı meseleler. Bunların en önemlisi hüccet ikamesidir mesela. Hüccet ikame edecek şer'i salahiyete sahip bir kimse olması birinci şart hüccet ikamesinin. İkincisi, hüccet ikamesinin neticesinde onu müeyyidesini yerine getirebilecek güce sahip olması. Yani yaptırımı, cezasını vermek gibi. Mesela düşün, bir adam namazı terk etmiş, sen ona hüccet ikamesi yapıyorsun ama ona karşı caydırıcı müeyyidelerin olması lazım senin elinde. Böyle bir yetkin olması lazım. Mesela namazı terk eden öldürülür. Değil mi? Bu adam bu yaptırım karşısında direnirse namazı terk etmeye, hayır kılmayacağım derse onun küfrü kalbindeki tasdikin yerinde olmadığı apaçık ortaya çıkmıştır. Çünkü yaptırım var orada. Buna rağmen diretirse apaçık o kafir olmuştur. Yani ölsem bile ben bunu yapmam. Ne demek bu? Küfrün apaçık ortaya çıkmasıdır. Günümüzde en büyük sıkıntı böyle bir yetkiye sahip kurumun, müessesenin bulunmaması. Yani hücceti ikame ettiği gibi bir kimse dile getiremediği şüpheleri olabilir o hüccet hakkında. Diliyle ifade edemez. Bazen bazı şeylerin ifade edilmesi bile ilme bağlıdır. İlim gerektirir. Kalbine gelen şüpheyi ifade edebilmesi ilmi gerektirebilir. Bunu dile getiremeyebilir insan. Ama yaptırımı görürse ondan hiçbir şekilde kaçamaz. İşte bugün en büyük sıkıntı dedik, bu hüccet ikamesinde kaynaklanıyor. Böyle bir kurum olmadığı zaman, böyle bir müessese, mesela kadılık yetkiye sahip ve ilme sahip, kadılık müessese olmadığı zaman insanlar kendilerini ne yapıyorlar? Bu müessesenin yerine koyuyorlar. Bu yaptırımı yapacak güçleri olmadığı halde, karşı tarafa bu caydırıcılığı hissettiremedikleri halde ne yapıyorlar? Kendi anlattıklarıyla karşıdakilerini ilzam etmeye kalkıyorlar. Böyle bir durumda eğer bunu ikame edecek kurumumuz, müessesemiz elimizde mevcut değilse, günümüzde mevcut değilse, muayyen şahısların tekfir vacibi, tekfir edilmesi gereği düşer, sakıt olur. O kimse ben Müslümanım dediği sürece ona ne yaparsın? Müslüman muamelesi yaparsın ama zannının kuvvetli olmasından dolayı, o kimsede görülen bir takım alametlerden dolayı nedir? En azından münafık muamelesi yaparsın. Müslümanlar arasında yaşamasına izin verirsin. Müslümanlar arasında namaz kılmasına izin verirsin. İşte bir takım uygulamalarda bunlara izin verirsin. Ama o kimse o küfür fiillerine devam ettiği takdirde, senin anlatmana rağmen devam ettiği takdirde ne yaparsın? Allah Resulü diyor ki, münafığın kabrinin başında durma. Namazını kılma. Allah Azze ve Celle Resulüne böyle emrediyor. Yani o kimseye karşı elbette ihtiyat gerekir. O kimseye vela ve berayı bu boyutta uygulayabilirsin. Küfür boyutunda uygulayamazsın. İş bir sürü karmaşaya sebep olur. Günümüzde olduğu gibi işte insanlar birbirini tekfirci, harici diye itham etmeye başlar. Öbür taraftan onu tekfirle suçlamaya başlar. Bir sürü tehlikeli sonuçlar ortaya çıkar. Burada bizim yapacağımız şey... olması gereken budur. Yani hüccet ikamesi bu şekilde ancak yerine gelir. Çünkü eskiden beri bakın, tekfir hükmünü uygulamak bu şekilde yerine gelmiştir ve bir kimse tekfir edildiği zaman onun haddi, cezası, yani bileti kesilmiştir açık ifadesi. Hiçbir Müslüman artık itilaf eder hale gelmez ondan sonra. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, İmran bin Husayn radıyallahu anh'den gelen rivayette, Tahavi Şerh-i Muşkil-i Asar'da rivayet ediyor bunu. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve İbn-i Mace'nin Sünen'inde de geçer bu rivayet. Diyor ki adamın birisi, ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor büyük bir hata yaptım diyor. Yani çok yanlış bir şey yaptım diyor. Ne yaptın diyor, nedir o diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cihad esnasında, savaş esnasında bir tanesi ben Müslümanlardanım dedi. Ama dedi bunu dedi korunmak için yaptı dedi. Ben de onu öldürdüm dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kalbini yarsaydın ya dedi. Yok o değil, bu farklı, farklı birisi bu. Yarsaydım dedi görükür müydü dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlattı ona. Yani kalbini mi yardın demeye getirdi. Ondan sonra bu kimsenin birkaç gün sonra çok durmadan öldüğünü söylüyor. İmran bin Hüseyin birkaç gün sonra öldü diyor. Bunu diyor gömdüler diyor. Ertesi gün toprağın dışındaydı, yeryüzünün dışındaydı. Üzerindeydi diyor. Dediler ki işte bunu müşrikler herhalde kurcaladı, kazdı, çıkardı. Tekrar gömdüler. Ertesi gün tekrar dışarıda buldular. Ve Allah Resulüne geldiler dediler ki böyle böyle toprak kabul etmiyor bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bundan daha da şerlilerini, daha da kötülerini toprak kabul etmiştir diyor. Siz onu diyor taşlarla iyice sağlamca sabitleyin diyor, o şekilde gömün diyor. Burada anladığımız şu. Birincisi bu adam toprak neden kabul etmiyor? Aynı şeyi Usame bin Zeyd de yapmıştı değil mi? Veyahut Miktat bin Esved radıyallahu anh'ten benzer bir rivayet var ama Miktat bin Esved'in olayında fiilen vuku bulmamış. Onda sadece soruyor Allah Resulüne. Şayet bir kimseyle savaş esnasında benim kolumu koparsa, diğer elimde kılıç kalsa ve tam ben onun kolunu koparacağım sıra la ilahe illallah dese onu öldüreyim mi diyor. Allah Resulü diyor ki sen onu öldürürsen o senin konumuna geçer, sen onun konumuna geçmiş olursun diyor. Yani o müşrik iken İslam olur, la ilahe illallah söylediği için sen de müşrik olarak şey yaparsın. Bu konuyla ilgili sorabilirsin. Ama tamamlayayım. Mesela Usame bin Zayd radıyallahu anhuma fiilen gerçekleştiriyor. La ilahe illallah dediği halde onu öldürüyor. Usame bin Zayd bunu bilmeden yapıyor. Yani alametle hükmediyor. Kesin bilgiyle değil bak. O bunu korktuğundan söyledi diyor. Alamete dayanarak onu tekfir ettiği için, öldürdüğü için Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü o kadar çok tekrarlıyor ki bilmeden yapmasına rağmen. Yani Usame bin Zayd burada hatalı. Bilmeden yapmasına rağmen o kadar çok tekrarlıyor. Usame bin Zeyd'in artık o kadar zoruna gitmiş ki keşke bu olaydan daha sonra Müslüman olsaydım, daha önce Müslüman olmuş olmasaydım demek durumda kalmıştır. Bilmeden yaptığı halde böyle. Diğeri ise toprağın kabul etmediği denilen kimse ise hüccet ulaşmış. Neden? Çünkü Allah Resulüne geliyor, ben bir kötülük işledim diyor. Yaptığı kötülüğün farkında. Biliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığı şeyin çirkinliğini anlatıyor. O kimseyi toprak kabul etmiyor.
Önceki hadisin o zaman orada bir şey oluyor.
Bilmiyorum artık ona mı ulaştı yoksa başka bir şekilde mi ilim ulaştı orasını bilmiyoruz. Ama bu zatın yaptığı fiilin çirkin olduğunu bildiği anlaşılıyor kendi ifadesiyle. Toprak kabul etmiyor, iki sefer üç sefer oluyor bu. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toprak diyor bundan daha şerlilerini kabul etmiştir diyor. Yani onda şer var. Daha şerlilerini de kabul etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sefer. Yani yapılan fiil kötü, bu adam pişman olmuş olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şer ifadesini kullanıyor. Bunu neden anlattık? Kişinin zahiren İslam'ına şahitlik etmesi, şu dilin sözünü gerçekleştirmesi, biz insanların kalbini ne yapmıyoruz? Yaramıyoruz. Diliyle bu şahitliği yerine getirmiş. Açıkça bir, küfür, yani şunu iptal eden, ya imanı şöyle komple, şu imanı söz ve amel olarak iptal eden bir fiil veyahut bir söz meydana geldiği zaman bir kimse de demek ki derhal kafir olmuyor. Yani derhal kafir olmasını Allah bilir de derhal biz kafir hükmünü veremiyoruz insanların nazarında. O kimseye soruyoruz, sen bunu neden yaptın, neden söyledin? Hatta din ile alay etmişse bile, din ile alay etmişse bile bunu yapıyoruz. Ondan sonra mesela Kur'an'ı çiğnemişse bile soruyoruz. Sen bu çiğnediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Neden soruyoruz? Bizim gözümüzde çok açıktır onun Kur'an'ı çiğnemiş olduğu ama o onun Kur'an olduğunu bilmiyordur. Ve böyle bir yanlışlık zahirde bu kadar kuvvetli delil olmasına rağmen, delil demiyoruz da buna alamet diyoruz, belirti diyoruz. Bu kadar kuvvetli belirti olmasına rağmen bununla o kimsenin küfrüne hükmetmiyoruz doğrudan. Soruyoruz, sen bunu bilerek, Kur'an olduğunu bilerek mi yaptın? Bilerek yaptım derse amenna. O durumu bellidir. Burada bak, o adamın bilerek yaptım demesi ne yapıyor? Hüccetini, ikamesini yerine getiriyor. Yani o küfrünü ortaya çıkarıyor. Ama diğer bazı meseleler vardır. İslam'ın ancak vahiyle bilinen, yani fıtrat boyutunu aşan. Mesela yalanda onu şey yapamıyorsun. Adam yalan söyler. Ya sen yalanı yasaklayan ayeti, hadisi bilmiyor musun demeye gerek duymazsın onda. Veyahut büyü. Büyüyle insanlara kötülük yapıyor insan. Allah Resulü neden büyücünün doğrudan öldürülmesini, tevbe bile etmesine fırsat verilmemesini? Yani din neden bunu gerekli kılıyor? Çünkü fıtratın delaleti burada açıktır. Büyü, küfür. Kişinin büyü yapması, sihir yapması küfürdür. Bu sadece kendisiyle sınırlı kalan değil, başkalarına şerrini bulaştıran bir kötülük. Yani fıtraten bilmesi gerekenler dışında dine muhatap olduktan sonra, la ilahe illallah dedikten sonra şöyle bir madde karşımıza çıkıyor. Cehaletin mazeret olmadığı. Yani umumi itibarla diyoruz ki cehalet mazerettir. Umumi bir ifade olarak cehalet mazeret diyoruz. Bu umumun dışında kalan, istisna edilen cehaletin mazeret olmadığı yerler var. Bu cehaletin mazeret olmadığı yerler dinde zorunlu olarak bilinmesi gereken şeylerdir. Herkesin mutlaka bilmesi gereken şeylerdir. Mesela İslam'a la ilahe illallah sözüyle girildiğini herkes bilmesi gerekir. İslam'da, İslam'a girerken Allah dışında kendisine ibadet edilen her şeylerden teberri edilmesi gerektiğini herkes bilmek zorundadır. Ama bunu söylediği halde, la ilahe illallah dediği halde ve tağutu tekfir ettiği, yani karşı inkar ettiği halde, Allah'ın dışında ibadet edilenleri reddettiği halde, bir kimse ibadetin anlamları konusunda, yaptığı şeylerin bazısının ibadet olduğunu bilmeyebilir. Veyahut tevhidi bozduğunun farkında olmayabilir. Tıpkı zat-ı envat olayına muhatap olan kimseler gibi. Bu kimseler la ilahe illallah demiş, ne yapmışlar? İslam'a girmişler. O bilgileri, yani la ilahe illallah'la İslam'a girdikleri ve tevhide dair bazı bilgileri onların Müslüman olmasına, Müslüman hükmü verilmesine yetmiş. Ama bilgide la ilahe illallah'ın bütün manalarını bilme hususunda eksik oldukları bu zat-ı envat olayla ortaya çıkmış. Evet, hadiste geçiyor zaten, yeni girmişlerdi diyor. Ama önemli olan burada şu, o kimseler İslam'a girmiş ve onlar bilgide la ilahe illallah'ın bazı anlamlarını bilmedikleri halde Müslüman olarak kabul edilmişler. Allah Resulü onların İslam'ını kabul etmiş. Hatta Ahmet bin Hanbel'in sahih bir tarikle rivayetinde bir takım kavim ne diyor? Allah'ın Resulü, biz ancak iki vakit namaz kılarız diyorlar. Allah Resulü onlardan kabul ediyor. Fakat onlar dini anlayınca, imanı içince 5 vakit namaz kılmadan edemez hale geliyorlar. Allah Resulü o kavme ne yapmış? İmanı anlamaları için böyle bir fırsat vermiş. İmanı anladıkları zaman İslam onlarda sudur etmeye başlamış. 5 vakitte düzgün nizamı yerine getirmeye başlamışlar. Burada ise Zat-ı Envat olayında ise Allah Resulü yaptıklarının şirk olduğunu, ilah kelimesini doğru anlamadıklarını, eksik anladıklarını belirtiyor. Fakat onlar eksik anlamış olmalarına rağmen ilk defa la ilahe illallah dediklerinde Allah Resulü onlardan kabul etmiş. Yani bir eksikliğe rağmen kabul var. Biz bu eksiklikleri bilemiyoruz. Yani bir kimse la ilahe illallah dedi, Müslüman oldu. Ben Müslümanım dedi. Dur bakalım, sen la ilahe illallah'ın şu şu şu şu şu şu şu şu manalara geldiğini, la ilahe illallah şu şu şu şu şu şu fiillerin ortadan kaldırdığını biliyor musun? Aslında var da şey olarak yok. Onun tekfir için yok. Yani onun İslam'ını kabul etmeme adına bunu deme hakkımız yok.
Hatta şöyle diyorlar, doğru mu? Yani bu tip şeyleri araştırıp
haricinde. Evet. Tabi bunu soruşturamazsın. Onu kimseyi tekfir etmek için soruşturamazsın. Ama insanları bizim işimiz naslarla o vicdanlarını, o fıtratlarını karşı karşıya getirmek. Yani işin başında mesela ben okuyorum hadisi. Kim namazı terk ederse kafir olur. Ben bu hadisi okuduğumda vicdanım bana ne diyor? Ebu Maaz, sen namazı terk edersen kafir olursun. Kendine iyi dikkat et. Ben ne yapıyorum? Bu bilince varıyorum. Şimdi Ben bunu, bu bilince vardığıma göre karşıdakini buradan hareketle ne yapamıyorum? Direkt muhatap, yani hükme muhatap almıyorum. Yani kim namazı terk ediyorsa şu kafirdir, bu kafirdir, falan kafirdir, filan kafirdir. Bu şekilde hareket edemiyorum. Onu hemen naslarla karşı karşıya bırakıyorum. Deliller böyle böyle. Adam ne yapıyor? Ya o zaman diyor bu kadar işte alimler şöyle demiş, şu şöyle demiş, bu böyle demiş, falan böyle demiş diye ne yapıyor? Şüphelerini teker teker dile getirmeye başlıyor. Bu o kimseden kaynaklanan şüphe imanını iptal eden bir şüphe değil bakın. İmanın aslındaki bir şüphe değil. Onun şüphesi nasları doğru anlama hakkındaki bir şüphe. İmanın kökündeki bir şüphe değil. Şuradaki bir şüphe olsa, şuradaki bir şüphe olsa o şüpheyle zaten kişi kafir olur. İmanın aslındaki bir şüphe değil. Allah'tan mı, Resulünden mi? Yani Allah ve Resulünden mi yoksa değil mi? O yönlü bir şüphesi var onun. Yani o ikinci boyutta. Tabii o şüphenin giderilmesine kadar tekfir hükmü geçerli olmuyor. Şimdi ikinci boyutu cuhut küfrü dedik. Cehalet ve yalanlama küfrü hakkında söyleyeceklerimiz özetle bu. İkincisi cuhut, inkar küfrü. İçten içe hakkı bilip tanımakla birlikte, açıktan açığa hakkı gizlemek. Bildiği hakkı, kalbinde bildiği hakkı alenide açık durumlarda gizlemek ve ona itaat etmemekle ortaya çıkan küfürdür. Firavun'un ve kavminin Ebu Talip diliyle de söylüyor. Onunki biraz istikbara giriyor. İstikbar ve inat küfrüne giriyor. Firavun ve kavminin Musa Aleyhisselam'a küfretmeleri, Yahudilerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a küfretmeleri gibi. Onlar babaların oğullarından bile daha iyi tanırlar diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresinde. Neml suresi 14. ayetinde Firavun hakkında ve kavminin, Firavun ve kavminin küfürleri hakkında şöyle buyuruyor. Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebiyle onları inkar ettiler. Yahudiler hakkında da Bakara 89'da işte o tanıdıkları peygamber kendilerine gelince ona küfrettiler. Tanıp bildikleri peygamber kendilerine gelince küfrettiler. Başka bir ayet Bakara 146'da bununla birlikte içlerinden bir grup bilip durdukları halde yine de mutlaka hakkı gizlerler. Bire bile cuhut, yani buradaki cuhut nasıl meydana gelmiş demek ki kalbinki yerinde de dil inkar ediyor. Dil karşı çıkıyor. Üçüncüsü inat ve istikbar. Yani hakka karşı büyüklenme. İnat küfrü. Hakkı kabul etmekle birlikte hakka bağlanıp ona itaatten sonra ortaya çıkan küfürdür. Hakkı kabul etmiş, hakka itaat etmiş. Ondan sonra bir küfür ortaya çıkmış. Örnek? Hakkı kabul etmekle birlikte hakka bağlanıp hakka bağlanıp bundan sonra, yani bu aşamadan sonra meydana gelen küfür. Ebu Talip mi? Ebu Talip net örnek değil buna. İblis. İblisin küfrü buna en açık örnektir. İnat ve istikbar küfrüne, yani büyüklenme küfrüne. Allah Azze ve Celle Bakara 34. ayetinde şöyle buyuruyor. İblis müstesna. O dayattı, kibirlendi, zaten kafirlerden idi. Kafirlerden oldu. Bu dayatmasıyla, bu büyüklenmesiyle, inadıyla kafirlerden oldu.
Hocam, bütün nasları biliyor olmasına rağmen namazı terk eden kimse de aynı şey için geçerli değil mi?
Tabii.
Yani onunki de kibirden ötürü değil mi?
Tabii.
İkinci neydi hocam?
İkincisi cuhut küfrü. Kalbi bildiği halde...
O cuhutun sıralamasında ikinci. Zulüm ve...
Saygın ya, zulümler. Neml suresi 14. ayet. Firavun ve kavminin kalpleri ona inandığı halde zulüm ve büyüklenmeleri sebebiyle.
Şimdi orada ikiye ayrılmıyor. Zulüm ayrı, büyüklenmeler ayrı.
Evet, büyüklenmeleri ayrı. Burada ifade ettiğimiz şey şu. Firavun'un kavminin yaptığı şey ne, iblisin yaptığı şey ne? Fiil olarak ikisinin aynı mı? Firavun ve kavmi hiç kabul etmiyor hakkı. Kalpleri biliyor ama o hakka tabi olmuyorlar. İblis ise hakkı biliyor. Hakka tabi oluyor. Tabi olduktan sonra ondan çıkıyor. Kibirle dışarı çıkıyor.
Burada sormak istediğim zulümle değil. Firavun kavmine zulüm ediyor.
Buradaki zulüm Allah Azze ve Celle'ye itaat etmemek.
Şirk.
Şirk.
O manada yani.
Evet.
Yoksa hani şey gibi
basmaz. İblis Allah Azze ve Celle'nin secde etme emrini verdiğini inkar ve kabul etmemesine imkan yoktur. Yani Allah böyle bir emir vermemiştir demez. Diyemez. Böyle bir şey de söz konusu değil zaten. Yani bunu biliyor. Allah secde etme emrini verdi. Ama o bir çamur. Topraktan yaratılana mı secde edeyim dedi. Yani böyle bir inadını, kibrini ortaya koydu. Allah'ın emrine itiraz etti. Ve bu emri veren hikmet ve adaletine dil uzatarak ne dedi? Ben bir çamur parçası olarak yarattığın kişiye secde eder miyim? İsra suresi 61. ayet. Yine Hicr suresi 33. ayetinde ben kuru bir çamurdan, değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan yarattığım bir beşere secde edecek değilim. Yine Araf 12. ayetinde de ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın demiştir. Yani böylece Firavun'un kavmiyle veyahut Yahudilerin durumuyla iblisin durumu açıkça ayrıldı burada. Allah emir verdi evet ama Allah'ın emrine hiç yerinde değil diyor bu. Allah'ın emri yerinde değil. Ben böyle emre uymam demeleri gibi. Tıpkı günümüzde bazılarının işte İslam'da böyle bir emir varsa ben Müslüman değilim demeleri gibi.
Nasılsız kıyasayım.
Geçen senelerde mesela bu örneğini verdik. Televizyonda gördüm ben bu olayı. Haberde verilen bir şey. Öğretmenmiş bayan. Röportaj yapılırken işte İslam'la ilgili bir röportaj yapılıyor. Bu kadın diyor ki çocuklardan birisi diyor işte parmağı diyor şu işaret parmağıma taktığımı gördü de işte bu yasaklanmıştır dedi. Eğer böyle bir din, İslam böyle bir dinse ben kafirim dedi kadın. Yani ne yapıyor? Küfrünü kendisi açıkça ortaya koyuyor. İslam'a şartlı bakıyor zaten. Allah Azze ve Celle'ye karşı böyle olmaz. Yani benim aklıma uyduğu zaman emirler ben ona itaat ederim. Aklıma uymazsa itaat etmem diyenler bu manada bir küfür içerisinde.
Hocam şöyle diyor yani. İşaret parmağına Allah karışamaz.
Yani o bedenin mülkü bana ait der gibi.
Ölçüsü başka bir kitap. Ölçüsü.
Evet. Dördüncüsü münafıklık küfrü dedik. Bu da insanlara karşı zahiren riyakarlık olsun diye emre itaat ediyor görünmekle birlikte kalbin tasdik etmemesi ve gerekli ameli yerine getirmemesiyle ortaya çıkar. Abdullah bin Ubey bin Selul'ün ve taraftarlarının küfrüyle Allah Azze ve Celle'nin haklarında şöyle buyurdu kimselerin küfrü böyledir. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler de mümin değillerdir. Yani iman etmiş değillerdir. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Ama kendilerinden başkasını aldatamazlar ve yine farkına varamazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırdı. Yalan söyledikleri için onlara acıklı bir azap vardır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Bakara 8. ayetten 20. ayete kadar olan bölümde Allah Azze ve Celle münafıkların durumunu böylece anlatıyor. Ve münafıklar hakkında bir sürü ayetler vardır. Bunları müstakil olarak derleyip toplayan eserleri bu konuda işlemek lazım. Allah izin verirse derslerimizin birisini özellikle münafıklığa dair ayıralım.
Çok kısa bir soru sorabilir miyim?
Tamam.
Ya bu münafıkların gerçek iç yüzleri, gerçekten Allah'a ve Resulüne inanmamış olmalarına rağmen inandık demeleri mi?
Evet, inanmış görünmeleri.
Yoksa?
Şimdi nifakı da mesela İbn-i Recep, Camil Ulum ve Hikem kitabında nifakın da büyük nifak ve küçük nifak. Yani itikadi nifak ve ameli nifak diye ikiye ayırıyor. Bunlar hep biraz sonra açıklaması gelecek. Yani bütün bu küfür çeşitlerinde ameli küfür ve itikadi küfür meselesine geleceğiz. Burada bu genel ifadelerden sonra gelecek o. Yani hangi nifak, hangi küfür, hangi cuhut, hangi yalanlama bunlar böyle ayrıldığı zaman büyük küfür, küçük küfür meselesinde ele alacağız. Kişiyi dinden çıkarmayan ameli küfrün mahiyeti mesela. şeriat koyucunun herhangi bir masiyet hakkında küfür adını kullanmakla birlikte. Yani Allah Azze ve Celle yahut Resul Aleyhisselatü Vesselam bir fiil hakkında ne demiş? Küfür demiş. Örnek, kim kadınına arkadan yanaşırsa küfretmiş olur. Veyahut kim kendisini babasından başkasına nispet ederse küfretmiş olur. Küfürdür. Bunun gibi. Evet, bunların mesela buna küfür ismi verilmiş. Bu adı, yani küfür adı kullanılmakla birlikte o günahı işleyen kişi için iman isminin kalmaya devam ettiği her bir iş nedir? Kişiyi dinden çıkarmayan ameli küfürdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra boynunuzu vuran kafirler olarak gerisin geri dönmeyiniz buyurmuştur mesela. Dediğin gibi Müslümana söylemek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Hadisi de örnek olarak gösterilebilir. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların birbiriyle savaşması hakkında küfür olduğu ifadesini kullanmış. Bu işi yapan kimselere kafir adını vermiştir. Diğer taraftan Yüce Allah'ın eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa onların aralarını düzelt. Müminlerden iki grubun birbiriyle savaşması söz konusu. Halbuki diğer hadiste neydi? Kafirdir diyordu. Küfürdür diyordu. Devam ediyor ayet. Aralarını düzeltin. Müminler ancak müminler kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. Hucurat 9-10. ayettir. Burada Yüce Allah bu gibi kimseler hakkında iman sahibi olduklarını ve iman kardeşleri olduklarını belirtiyor. Ve bunlardan herhangi birisi, herhangi bir hususun onlarda bulunmayacağını, yani küfrün bulunmayacağını. Yine Yüce Allah kısası emreder. Bu da önemli hususlardan birisi. Kısas. Ayette, kısas ayetinde ne buyuruyor? Fakat kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa, bağışlanırsa artık örfe uyarak istesin ve güzellikle ödesin. Bakara 178. ayet. Burada Yüce Allah katil hakkında Müslüman kardeşliği sıfatını kullanmış. Adam öldürme konusunda. Ve bu sıfatın onda bulunamayacağını belirtmemiştir. Bu aslında bu mesele, bu ayet aklınızda olsun. Bakara 178. ayeti. Allah izin verirse haftaya ne büyük günahları işleyeceğiz. Büyük günah işleyenin durumunu işleyeceğiz. İman bakımından durumunu. Çok önemli delillerden birisi. 178. Bakara 178. Çok önemli meselelerden birisi. O zaman yerinde göreceğiz. Şeyden dolayı. Yani ayette adam öldürenin affedilmeyeceği, ebedi cehennemde kalacağı ifadeleri olduğundan dolayı önemli. Çünkü bunların zahirine baktığın zaman o kimsenin kafir olmasına hükmetmek gerekebilir. Öyle düşünebilir insan. Onun meselenin detayını haftaya bırakıyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Zina eden kişi zina ettiği vakit mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan bir kimse de hırsızlık yaptığı vakit mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen bir kimse içki içtiği vakit mümin olarak içki içmez. Bundan sonra ise tevbe onun önünde açıktır. Yani tevbe kapısı açıktır. Bir rivayette şu ziyade var. Mümin olarak öldürmez. Bir kimseyi mümin olarak öldürmez. Diğer bir rivayette insanların değer verdikleri kıymetli bir malı da zorla almaz, gasp etmez, çalmaz. Mümin olduğu halde bunu yapmaz yani. Bukhari ve Müslim hadisidir bu. Bununla birlikte yani iman sıfatı, bakın bu hadiste bu fiilleri işleyenlerden ne yapılmış? Kaldırılmış. Şurada şu bir dursun. Şu iki şey. İman, İslam. Bu hadisler direkt buna raci olacak. La ilahe illallah deyip de sonra bu hal üzere ölen ve cennete girmeyecek hiçbir kul yoktur. La ilahe illallah sözünü söyleyen ve bu hal üzere ölen. Sonra da cennete girmeyecek. Böyle bir şey söz konusu olamaz diyor. La ilahe illallah diyen ve la ilahe illallah üzere ölen mutlaka cennete girecektir. Günahkar da olsa günahlarını, cezasını çektikten sonra girecektir. Diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh, bu rivayet Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de gelmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh'den de gelmiştir. Ebu Zer'in bunu sürtse de, Ebu Hüreyre'nin bunu sürtse de veyahut Ebu Derda'nın bunu sürtse de diye farklı farklı tariklerden hepsi de sayı olarak gelmiş. Demek ki diğer sahabeler de bu soruyu sormuşlar. Diyor ki ben zina etse de hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Neden soruyor Ebu Zer radıyallahu anh bunu? Çünkü az önceki hadiste ne diyor? Zina ettiği vakit mümin olarak zina etmez demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.
Ama Müslüman diyor.
Mümin olarak zina etmez. Zina etse de hırsızlık yapsa da mı la ilahe illallah diyen cennete girecek diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zina etse ve hırsızlık yapsa da diye buyurdu. Ben sözümü 3 defa tekrarladım. O da tekrarladı. Sonra 4.sünde Ebu Zer'in burnu yere sürtünse dahi. Yani Ebu Zer'in zoruna gitse de öyle diyor. İşte bu zina eden, hırsızlık yapan, içki içen, adam öldüren kimseler hakkında tevhide sahip olmakla birlikte iman adının mutlak olarak o kimseden gitmeyeceğinin delilidir. Biz bunu nasıl açıklıyorduk daha önce? Kişi İslam dairesine giriyor. Neyle? La ilahe illallah sözüyle. Ve bu dairede kalabilmesi için diliyle şahitlik asgari şart ve namaz kılmak asgari şart. Şu dairede kalabilmesi için. Eğer İslam dairesinden çıkarsa imandan asla söz edilmiyor. Şu İslam dairesinden girmeyenin iman dairesinden söz edilmiyor. Eğer kalbinde iman varsa onun geçerlilik kazanması için mutlaka İslam dairesine girmesi gerekiyor. İslam dairesine girdikten sonra da iş bitmiyor. İslam'da imanını kemale erdirecek şeyleri devam etmesi gerekiyor. İslam insanlar arasında bir hüküm. İnsanlar arasında bir hüküm olmasına rağmen sadece Allah'ın hükmedeceği şey olan imanı bu İslam olmadan geçerli kazandıramıyor. Dolayısıyla İslam dairesine girmiş bir kimse, la ilahe illallah demiş bir kimse, içki içse iman dairesinden çıkıyor, İslam dairesinde kalmaya devam ediyor. Onu helal saymadıkça, helal saydığını ifade etmedikçe veyahut zina etse veyahut diğer büyük günahları işlese. İman dairesinden çıkıyor, İslam dairesindeyken bunu işliyor. Ne yapıyor? Tevbe ediyor, tekrar iman dairesinin o şubesine giriyor. Bir kimse de haya yok, hayasının teki. Halbuki haya imandandır.
İslam dairesinde oluyor o zaman.
İslam dairesinde kalmaya devam ediyor. Hayayı elde ederse iman dairesi, iman şubesi tamamlanmış oluyor. İman dairesinin bir tarafından girmiş oluyor.
Peygamber'e tövbe etmeden tekrar girse imana?
Tövbe etmeden olmaz ki.
Yapmalı, yaptı işte, zina etti, adam öldürdü. Ama tövbe etmedi, tekrar imana döndü.
Bak, İslam namaz kılmıyorsa zaten kafirdir. Biz namaz kıldığı halde zina edenden bahsediyoruz. Namaz kıldığı halde içki içenden bahsediyoruz.
Namaz kılmıyor başlayacak.
Tekrar değil bak. Namazı terk etmişse o insan kafir olmuştur.
İmandan çıkıyor.
İslam'dan çıkıyor. İslam'dan çıkanın imandan söz edilemiyor. Ama imandan çıkan İslam dairesinde kalmış olabilir. Mesela İslam dairesinde kalması, ben Müslümanım demeye devam etmesi, namaz kılması, asgarileri bunlar. En asgarileri bunlar. Ama iman dairesinin dışındadır. İman 70 küsur şubedir hadisini herhalde açıklarken eksik kalan bir şeyler oldu. En üstün la ilahe illallah sözüdür. La ilahe illallah sözü bu hadiste iman diye nitelenmesine rağmen biz ona ne diyoruz? İslam dairesi diyoruz. La ilahe illallah sözünün iman olması şu imanın geçerlilik kazanması için bunun şart olmasından ötürü. Yine bu iman şubeleri arasında namaz da var. İman şubelerinden olmasına rağmen biz bunu şu dairede değil de şu dairede zikrediyoruz namaz mesela. Neden? O da bunun gerçeklik kazanması için zahiren şart. Namaz, zekat, hac yani zahirde eda edilmesi gerekenler imanın dışarıdaki yüzleri. Dışarıdaki yüzleri. Bunun dışına çıktığı zaman insan çıka ne yapar? Namaz kalır. Namazı terk eder ne yapar? İslam dışına çıkar. Artık İslam diye bir şey kalmaz. Ama kelime-i şehadet ve namazla girdiği bu İslam'a ne yapar? İlerler. Artık hedefi 12'den vurmaya başlar. Tabiri caizse. Yani imanı kemale erdirir. İman şubelerini tamamlaya kalple birlikte gerçekleşiyor. Allah Resulü burada 3 tane farklı mertebeden bahsediyor. La ilahe illallah olmazsa olmaz bir şart. Olmazsa olmaz. Yani terkinde kişi kafir yapan bir şube. Ondan sonra yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmak diyor. Terk ettiği zaman bir kimse ne olur?
İmandan yok olur.
Ha, yok, karıştırdın. Yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmaz.
İman en düşüyor. Yapmazsa da İslam
dairesinde. Yapmazsa günaha girmiyor. Evet. İmanda bir eksilme olmuyor. Evet. Olmuyor mu?
Oluyor.
Artmadığı için imanı eksik kalıyor. Eksik. Ama terkinden dolayı bakın günahkar olmuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra bir şube daha zikrediyor. Haya da imandan bir şubedir. Gerçekten çok hikmetli bir taksimdir bu Allah Resulü tarafından. Haya da imandan bir şubedir. Haya da imandan sayılıyor ama terki halinde kişi günahkar oluyor. Yani bunlar iman şubeleri arasında fark olduğunu gösteriyor. İmanı terk ettiği halde bir kimsenin kafir olmadığını, hatta günahkar olmadığını anlıyoruz bu hadisten. Mesela yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak iman. Ama onu terk ettiğinde günahkar bile olmuyor insan. Haya da imandan, iman diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona. Ama terk ettiği zaman sadece günahkar oluyor, dinden çıkmıyor.
Hocam benim söylediğim kalben buğz
etmek. Buğz etmekle karıştırdın, evet. Diğer taraftan la ilahe illallah sözü, alaha en üstünü, la ilahe illallah sözü, onu terk ettiğin zaman iman miman hiçbir şey kalmıyor. Hatta diğer bütün her şeyi yapmış olsan, namaz da kılsan, la ilahe illallah iptal ettin mi, bunlar mı kıymeti kalmıyor? İptal ettin mi? Şimdi, can alıcı bir nokta. Yani zina edenin, hırsızlık edenin durumu anlaşıldı. Zaten büyük günah işleyenlerin durumunu haftaya detaylıyla göreceğiz. Ve Ehl-i Sünnet'in bu konuda getirdiği delilleri ele alacağız, zikredeceğiz. Burada en önemli mesele, günümüzde bizleri ilgilendiren, karşımıza çıkan meselelerden birisi. Soru şu, puta secde etmek, Allah'ın kitabını küçümsemek, Allah'ın kitabına hakaret etmek, Resul'e sövmek, din ile alay etmek ve buna benzer. Bütün bu hususlar görüldüğü kadarıyla ameli küfürdür. Ameli küfürdür. Hani az önce bir işarette bulmuştuk. İtikadi küfür, ameli küfür diye. İtikadi küfür kişinin kalbinde gizleni küfür. Kişi bunu dile veyahut ağızlarına dökmedikçe ortaya çıkmıyor. Bir de ameli küfür. Yani kişinin diliyle söylediği, ağızlarıyla işlediği, yerine getirdiği. Mesela örnek olarak puta secde ağızlarla yapılan bir şeydir. Allah'ın kitabını küçümsemek yine ağızlarla, dil ile, dinle alay etmek, dil ile yapılan bir şeydir. Bütün bu hususlar ameli küfürdür. Yani amelle gerçekleşen küfürdür. Peki sizler küçük küfrü ameli olmakla nitelendirdiğinize göre, ameli küfre küçük küfür dediniz. O zaman niye bunlar dinden çıkmasına sebep teşkil ediyor? Yani biz akide kitaplarında ne görürüz? Puta secdeden kafir olur. Yani kişiyi dinden çıkarır. Dinle alay etmek kişiyi dinden çıkarır. Gibi. Bunları yani amelle gerçekleşmesine rağmen niye buna kişiyi dinden çıkarıcı diyoruz? Yani küçük küfür olmasına rağmen. Bak şimdi. Allah rahmet eylesin. Allah selamet versin. Hafız bin Ahmed el-Hakemi İlam-ı Sünnet'in Menşure kitabında gerçekten Ehl-i Sünnet akidesini belki de en güzel ifade eden şeylerden birisiyle cevap veriyor. Daha önce gerçi Tahavi akidesinde aynı açıklama var. İbn Ebil İz Hanefi'nin ona yaptığı şerhte de bu açıklamalar var. Fakat net anlaşılması, özellikle günümüzdeki insanın anlaması bakımından böyle ağdalı, ıstılahlı şeylerden uzak bir şekilde şu ifadeyi görüyoruz müellifin kitabında. Diyor ki, şunu bilelim ki bu dört hususun ve benzerlerinin, dört husus neydi?
Cahillik.
Küfrün çeşitleri. Cahillik ve yalanlama küfrü. İkincisi cuhut küfrü. Üçüncüsü inat istikbar, büyüklenme küfrü. Dördüncüsü münafıklık küfrü. Hepsi hakkında bakın genel ifade kullanıyor. Bu dört hususun ve benzerlerinin ameli küfür olmaları sadece insanlar tarafından görüldüğü kadarıyla azaların ameliyle meydana gelmelerinden ötürüdür. Yani insanlar sadece buna şahit olur. Kalbine zaten şahit olamaz. Ancak bunlar kalbin niyetini, ihlasını, muhabbetini ve Allah'ın emirlerine itaatini ve kalbin diğer bütün amellerini yok etmedikçe meydana gelmez. Yani şunu demek istiyor müellif. Bir kimsenin puta secde etmesi, şunun ortadan kalkması meydana gelmedikçe söz konusu olmaz. Eğer bir kimseden puta secde etmek meydana geliyorsa bunların hepsi gitmiş demektir diyor. Bunun göstergesi olmasından dolayı o küfre delalet eder. Puta mı secde etmiştir?
Ahmet Aleyhisselam'a secde ediyor. Bu saygı secdesi anlamında.
Saygı secdesi. Şimdi saygı secdesi aslında böyle bir ayrım yok. Allah Azze ve Celle secdeye ibadet demiştir. Ne şekilde olursa olsun. Secdedir. Aya, yıldıza secde etmeyin. Emrinde olduğu gibi. Burada önemli olan secde. Şimdi insanların aklına şu şüphe gelebilir. İşte Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri ve babası niye secde etti o zaman? İnsanların aklına bu şüphe meydana gelebilir. Öyleyse buradaki saygı secdesiydi falan diye bazı ilim ehlinden de bu şekilde yorum yapanlar var. Bunu şöyle reddederiz. Secde her halükarda bir ibadettir ve Allah'tan başkasına yönlendirilmesi küfürdür. Ama Allah Azze ve Celle secdenin mahalli olarak, kıblesi olarak tayin ettiği bir obje varsa, mesela Adem Aleyhisselam gibi meleklere ne yapmıştır, emretmiştir? Adem'e secde edin diye. Onların secdeleri Adem Aleyhisselam'a itaat değil, Allah Azze ve Celle'ye itaattir. Kıble manasında, kıble tayin edilmiştir. Yusuf Aleyhisselam'a gelince, Yusuf Aleyhisselam daha çocukluğundayken bir rüya görüyor. Ve babasını anlatıyor. Peygamberlerin rüyaları vahidir. Bunlar, onların Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'a secde etmesini Allah Azze ve Celle'nin bir emri olarak telakki ettiler. Allah Azze ve Celle'nin Yusuf Aleyhisselam'ı kıble olarak tayin etmesi olarak telakki ettiler. Yanlış mı? Doğru. Yanlış olsaydı Allah Azze ve Celle bunu reddederdi. Allah Azze ve Celle'nin emri olarak, çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i boğazlaması da rüyada verilen bir emirdir. Bunu bu şekilde istisna ediyoruz. Çünkü ibadet olan bir şey, şirk olan bir şey, bunlar hiçbir dinde değişmez. Yani şeriatlar arasında, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği, peygamberleriyle, rasulleriyle gönderdiği şeriatlar arasında hükümlerde değişiklikler olabilir. Ama haberlerde değişiklik olmaz. Bir de akideyle, tevhidde de değişiklik olmaz. Yani dün şirk olan neyse bugün şirk odur. Dün tevhid olan neyse bugün de tevhid odur. Ha, bu değişmez. Ama helal haramda ne olur? Değişmeler olabilir. Müellif devam ediyor. Kalbin diğer bütün amellerini yok etmedikçe bu fiiller meydana gelmez diyor. Bu amellerle birlikte bunlardan hiçbir şey geriye kalmaz. Yani kişinin bu amelleri ortaya koymasıyla bardağın son damlası taşmış olur demek istiyor müellif. Artık küfür tamamen gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla bunlar her ne kadar zahiren ameli iseler de kaçınılmaz olarak itikadi küfrü de gerektirmektedirler. Evet.
Buradaki sormak, tekbir engel olmasa sebebiyle değil mi?
Evet.
Burada müellifin söylediği bununla çelişmiyor mu?
Mesela i̇şte
puta secde etmesi halinde ona niçin sorulmuyorlar? Onun Kur'an'ı yere atması halinde sorulmuyor.
Bu tekfirin öncesinde, hüccet kamesinde zaten gerekiyor. Ama o kimsenin kafir olması bakımından bu, biz bunları söylüyoruz. Mesela puta secde etmesi, biz bir kimsenin puta secde ettiğini gördük misal. Niye sorarız ona? Belki o adam putu görmedi. Put olduğunu bilmiyordu. Adam şurada namaz kılmaya girmiş mesela, bilmiyordu. Veyahut tevil ediyordu.
Ya da sutre tayin.
Yani işgali kaldırmak lazım.
Bir şey de var. Mesela biri puta secde ediyor. Mesela kovmi secde ettiği için secde ediyor ama doğru olmadı o da söylüyor. Mesela doğru yapmadığını söylüyor.
Yani bak söylüyor. Küfrünün kalbi açığa çıkması önemli olan burada. Yani o kimseye sorulmaz. Hüccet-i kamesi orada çok zor bir şey değil orada. Mesele şunda. Allah Azze ve Celle bir kulunun tevbe etmesine yüklerle dolu bineğini kaybedip de sonra tekrar bulduğunda sevinen ve bu sevincinden dolayı "Ya Rabbi, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun" deyiveren kimseye kimsenin sevincinden daha fazla sevinir diyor. Bu kimse ne yapmıştır? Aslında küfür olan bir söz söylemiştir ama kasıt dışı bir söz. Dili sürçmüş, kasıt dışı. Yani bu kimsenin kastı var mı? O araştırması için. Çünkü tekfirin şartlarından birisi kasıttır. Bu kasıt engelinin ortadan kalkması için o kimseye sorulur. Yoksa şey değil, mesela puta secde eden birisinin hali zaten ortaya çıkar. Veyahut peygamberle alay eden, Resul'e söven bir kimsenin durumu ortaya çıkar. Kasıt hali sadece orada ortaya çıkması için sorarız. Dolayısıyla bunlar her ne kadar zahiren ameli iseler de kaçınılmaz olarak itikadi küfürde gerektirmektedirler. Yani ameli küfürler içerisinde sadece bazılarının kişiyi dinden çıkardığını söylememiz, şeriat tarafından bunlara küfür isminin verilmesi ve onun küçük küfür olduğunu gösteren başka bir karinenin, başka bir delilin bulunmaz. Allah Azze ve Celle'den başkasına yemin etmek mesela. Büyük küfür müdür? Biz büyük, küçük herhangi bir tartışmaya girmiyoruz burada. Allah Resulü demiştir ki ya küfretmiş olur ya şirk koşmuş olur. Allah'tan başkası adına yemin eden ya küfretmiştir ya şirk koşmuştur diyor. Ama kim Lat ve Uzza'ya yemin verirse hemen la ilahe illallah desin de ona kefaret olsun diyor. Bunu kime diyor? Ashabına diyor. Neden? Çünkü o kimseler şirkten kurtulmuş ama cahiliyede dillerine pelesenk olmuş. Alışkanlık haline getirmiş de kasıtsız olarak dillerinden çıkıyordu. İşte bu kasıtsızlara.
Günümüzde de şefaat ya Resulullah diyor. Alışmış ve bunun günah olduğunu biliyor.
Allah'a seslendiğini zannediyor. Evet.
Sonra da bunu biliyor da hata olduğunu öğrenip fakat ağız alışkanlığından.
Şimdi insanlar bir de şundan söylüyor bunu mesela. Şefaat ya Resulullah diyor veya ya Rabbi ya Resulullah diyor. İnan bunu söyleyenler var. Resulullah sözünü Allah'ın isimlerinden zannediyor. Bilmiyor. Allah ismi geçtiğinden dolayı. Bunlar müstesna. Burada bilgisizlik, kasıtsızlık bunların hepsi burada istisna. Kişiyi dinin dışına çıkaran kasten Resul'e sövmek. Yani ortada herhangi bir durum, kavga olay da yoktur. Yani kişinin şuurunun gitmesi hani öfkelenir de kasıtsız olarak söver geçer. Cahiliyeden kalma bir alışkanlık olarak Allah'a kitaba sövenler vardır mesela. Aklı başından gider bunu ağzından çıkarıverir. Böyle bir durum da yok. Peygamberi sövüyor. Tutup mesela Danimarkalı'nın peygamberlere hakaret eden karikatür çizmesi gibi.
Kasıt olması halinde sorumludur.
Tabii. Kasıt da tekfir için şart.
İbn-i Teymiye'nin de böyle bir şey.
Kasıt da burada şunu ayırt ediyoruz. Allah Azze ve Celle katında kimin neye göre kastettiği, amelinin ne olduğu asıl hükmü veren Allah Azze ve Celle'dir. Ama bizim burada bahsettiğimiz kasıt engelinin ortadan kalkması insanlar arasında hükmün gerçekleşmesi için. Yoksa bir kimse küfür fiilini kasıtsız olarak işlediğinde de kafir olabilir. Yani bunlar fiillere göre değişir. Mesela
İbn-i Teymiye hocam bu cezbe halinde söylenen sözlerden sorumlu değildir falan diyor.
Evet. O da kasta dahil. Çünkü cezbe haline giren insanlarda çoğunda cinlerin aklını başından alması, mecnunluk hali vardır. Eğer o kimse kendine geleni aynı sözü tekrarlıyorsa o kimsenin boynu gider. Yine bunlar ya dinden çıkan bir münafık tarafından yahut hakka gelmemekte kararlı bir inatçı tarafından yapılacak işlerdir. Yani bu sayılan şeyler. Dinle alay etmek mesela. Bu yüzden Tebük gazvesinde münafıklar küfür sözünü söylediler, Müslümanlıklarından sonra kafir oldular ve başaramadıkları bir işe de yeltendiler buyuruyor. Tevbe suresi 74. ayetinde. Onlar bu davranışlarıyla birlikte niye böyle davrandıkları kendilerine sorulduğunda biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk. Tevbe 65. ayetinde böyle cevap verdiler. Allah Azze ve Celle onlara şöyle sordu. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve Resulü ile mi eğleniyordunuz? Alay ediyordunuz. Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz. Meal. Biz bu ayetin devamını herhalde geçenki iman dersinde Tevbe 65-66 işlemiştik. Allah Azze ve Celle'nin istisna ettiği bir durum daha var bu ayetle ilgili olarak. Bir kimse bu fiilleri neden işlermiş demek ki münafıklığından dolayı işler. Yani din ile, Allah'ın ayetleriyle, Allah Azze ve Celle ile, dinin şiarlarıyla kişinin amel etmesi münafıklığından kaynaklanır. Bunu diliyle ishar etmesi en büyük alay etmesi. En büyük alametidir kalbinde olan şeyi alay etmesi. Bak şimdi ayette ne diyor? 63. ayetten itibaren okuyalım. Şunu hala anlamadılar mı ki Allah'a ve Resulüne yan çizerse onun için içinde daimi kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise büyük zillettir. Münafıklar kalplerinde olan nifakı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden korkuyorlar. Ey Muhammed, onlara de ki siz yine de alay edin. Allah korktuğunuz şeyi elbette çıkaracaktır. Onlara o tarz konuşmalarının sebebini sorsan dalmışız, oyalanıyorduk diyeceklerdir. Yani Allah Azze ve Celle burada münafıkların aslında durumunu haber veriyor. Belli kimselerin, yani o olayda Tebük Savaşı'ndaki o münafıkların Kur'an okuyucularıyla alay etmeleri karşısında daldık oyalanıyorduk diyerek yalan söylemelerini. Aslında onları küfürden yaptıklarını bildiriyor Allah Azze ve Celle burada. Diyor ki, de ki siz Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Ediyorsunuz. Boşuna özür dilemeyin. Zira siz imanınızdan sonra küfrettiniz. İçinizden bir zümreyi affetsek bile, Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bir zümreyi affetti. Neden? Çünkü bu alay edenler içerisinde veya o ortam içerisinde kimler vardı? Küfürlerinden dolayı yapan ve buna da dalmışız, oyalanıyorduk, bilmeden, fark etmeden yaptık diyerek yalan mazeret gösteren münafıklar vardı. O münafıkların durumunu Allah Azze ve Celle haber veriyor. Bir de bir kısmını ayırt ediyor. Diyor ki içinizden bir kısmını affetsek bile, bir kısmını istina ediyor. Suçlu olmaları dolayısıyla bir zümreye de azap ederiz. Diğer kesimi de, yani kalplerinde münafık olduğunu bildiği, Allah Azze ve Celle'nin ilmindedir çünkü bu. Onları bildiği için diğer kısmını da azap ederiz. Bu azaptan kurtuluş yok onlara diyor. Diğer kısmı kasıt, böyle bir kasıt yok. Dinle alay etme kastı yok demek. Ama o olayda vuku buluyor onlardan.
Bunu anlaşıyorum hocam. O affedilmeyenler itikadi,
tabii,
boyutta, öbürleri
de ameli boyutta. Güzel, evet. Kastedilen bu. Eğer, devam edelim 67. ayet. Erkek olsun, kadın olsun. Bütün münafıklar birbirlerine benzerler. Kötülüğü emredip iyilikten nehyederler. Burada münafıkların özelliklerinden bahsediyor. Cimrilikleri dolayısıyla ellerinde sıkı sıkı yumarlar. Allah'ı unutmuşlardır. Allah da onları unutmuştur. Yani buradaki nesa fiili terk etmek anlamındadır. Onlar Allah'ı terk etmiştir. Allah da onları terk etmiştir. Evet. Münafıklar işte asıl fasık olanlar onlardır. Allah erkek ve kadın münafıklara ve bütün kafirlere içinde daimi kalacaklar cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için hiç değişmeyecek bir azap vardır. Yani burada itikadi küfürde olanlarla sadece ameli küfürde vuku bulanları Allah Azze ve Celle ayırt ediyor. Yani bir ameli küfrün kişiyi kafir yapması itikatta, kalbinde olan şeyi ne kadar açık delalet ediyorsa ona göredir. Zaten şeriat bundan dolayı bunlara küfür demiştir. Mesela namazın terki gibi. Namazı hakkındaki nasları bilmesine rağmen bunlara iman ettiğini söyleyen bir kimsenin bunu terk etmesi mümkün değildir. Mutlaka onun kalbindeki tasdik, inkıyat, boyun eğme eksiktir anlamına gelir bu.
Hocam soru sorabilir miyim?
Tamam.
Bu şimdi ayet, az önce okuduğunuz ayette...
Evet.
Münafıkların Allah'ın Azze ve Celle'nin onların kalplerinde bulunanı Müslümanlara bildirmesinden korkmalarından söz ettiniz mi? İnanmadıkları,
evet,
halde Allah'ın kendi kalplerindekini onlara bildirmesini nasıl kabul edip söyleniyor münafıklar? Yani hem inanmıyorlar hem de kalplerindekini Müslümanlara Allah'ın bildirmelerinden korkuyorlar. Ben bunu anlayamam.
İnanmıyorlar aslında.
Şimdi bunların nifakı, bak şimdi oradaki ifade şu. Şu ayet kastediyoruz. 63. Şunu hala anlamadılar mı ki? Kim Allah'a ve Resulüne yan çizerse onun için, estağfurullah, bir sonraki ayet. Münafıklar kalplerinde olan nifakı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden korkuyorlar. Münafıkların özelliği ne? Şüphe içerisinde olmaları, rayb içerisinde olmaları. Yani korkuları var bundan.
Gerçekten Allah varsa.
Yani Allah'a iman etmiyor değiller zaten. Peygamber'e iman etmiyorlar onlar. peygambere tabi olmuyorlar. Mesela münafıklar şey, Yahudileri düşün. Yahudilerin bir sürü münafıklar var Müslümanlar arasına giren. Sabatay Sevi gibi. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu biliyor. Ama kendisini Müslüman gösterip ne yapıyor? Müslümanları karıştırmak için, huzursuz etmek için. Bu tür nifak dünya hayatını ahirete tercih etmekten kaynaklanır.
O zaman ondan şöyle düşünüyor hocam. Eğer peygamberin dedikleri gerçekten doğruysa Allah Teala, o zaman hani Müslümanların kalbine ayet inmesinden diyor ya.
Yok, onu da görseler yine sorun
yani
değil.
Yani şüpheler orada.
Şüphe mesela bunların bir kısmı, yani münafıklarla ilgili çok şeyler var aslında. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyle ilgili olarak İsra, Miraç mucizesiyle ilgili olarak anlattıklarından sonra bir kısmı ne yaptı? Dinden geri döndü. Hem de burada iman edenlerden bir kısmı. Böyle şey mi oluyor? Peygamber'e iman ettiği halde evet. Muhammed neler diyor demeye başlayanlar çıktı.
Kendi eli gibi görmeye başladı.
Ta ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara neyi anlattı? Cibril benim gözümün önüne getirdi. Şöyle şöyle şöyle şöyle diyerek. Onların özelliklerini saymaya başladı. Unutmuştu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mescid-i Aksa'nın yani Kudüs'teki mescidin, Beyt-i Makdis'in özelliklerini, pencerelerini falan sordular ona. Ama o hatırlayamadı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Cibril tekrar gözümün önüne getirdi diyor. Ve tek tek onlara saydım diyor. Bir takım özellikler bildiriyor. Bir kısmı iman etti, bir kısmı hala şüphede kalmaya devam etti.
Yani şüphe içinde mi?
Münafıkların özelliği şüphe.
Siz dersten sonra mı soralım, şimdi sorabilirim.
Not ettik de hemen şurada kapatalım.
Tamam.
Hemen şurada bitirelim. Bizler küçük küfrü sadece, küçük küfrü sadece ameli olmakla nitelendirmedik. Aksine beraberinde itikadı gerektirmeyen ve kalbin sözü ve ameliyle çelişmeyen katıksız ameli kastettik. Ne demek bu? Küçük küfrü sadece ameli olmakla nitelendirmedik. Küçük küfür, yani kişiyi dinden çıkarmayan küfür, sadece ameli küfürler değildir. Aksine beraberinde itikadı gerektirmeyen ve kalbin sözü ve ameliyle çelişmeyen, şununla çelişmiyor. Kalbin ameliyle de çelişmiyor. Bunlarla çelişmediği zaman, bak şuraya işaretledik, kalbin sözü ve ameli. Bunlar çelişmiyor. Bununla çelişmemesini şart koştuk yani. Kalbin sözüyle, kalbin ameliyle çelişirse o itikat haline gelmiş olur. Ne olur? Büyük küfür olur. Bu büyük küfür zahiren azan ameliyle ortaya çıkmış oluyor. Yani zaten mevcut olan küfür azan ameliyle ortaya çıkmış oluyor. Yani hükmü belli oluyor. Burada herhalde süre olarak
saat 23.30
hocam. Evet, 1,5 saat olmuş. Bayağı uzamış. Biz nokta koyalım. Allah izin verirse ehli sünnet vel cemaate göre büyük günah işleyenin hükmü, İmanla ilgili durumu nedir? Büyük zulüm, küçük zulüm. Bunlardan da bahsedelim. Allah izin verirse. Daha sonra iman meselelerinin bitmesiyle son konumuz bu. Büyük küfür işleyen kimsenin, Mürtekibül Kebire'nin imandaki durumu nedir? Olayı. Ondan sonra tevhid meselelerine geçeceğiz inşallah. Şimdi soru varsa soruları alalım. Sorulardan sonra inşallah kısaca bitiyor zaten.
Kalbin şüphesiyle vesveseyi birbirinden nasıl ayıracağız? Yani mesela benim kalbime şeytan vesvese veriyor. Bunu benim kalbimden midir yoksa şeytandan mıdır? Bunu nasıl ayıracağız?
Şimdi vesvese işin kuvveden fiile geçmemiş hali. Ne demek? Yani düşünürsün, yani aklına gelir fakat karar kılmaz. Vesvese karar kılmaz ama şüphede karar kılar. Aklında karar kılar, o meseleye bakışın ondan ibarettir. Yani hep o şüpheyle bakarsın o meseleye. Ama vesvese de geçip gider. Gelir, sen bundan rahatsızlık duyarsın, ondan şeytandan Allah'a sığınırsın, def edersin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yer ederse, şüphe haline gelirse ve kişi imanıyla ilgili şu kalbin sözü kalbin ameliyle ilgili probleme sokarsa o kişiyi küfre kadar götürür o şüphe. Tabii. Kalpteki tasdiki tasdikin aslını yani iman aslı olan tasdiki ortadan kaldırırsa sıkıntıya sokar.
Yani cümlemize. İkinci soruda aslında bunu bir detaylı cevaplandırdım. Onun için es geçiyorum. Bu hüccet ikamesiyle ilgili.
Evet.
Onu es geçiyorum. Bir de bu geçmişte Mekke müşrikleriyle sahabelerin savaşları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın
evet.
öncülüğüyle onları La İlahe İllallah'a davet etmeleri ve sadece La İlahe İllallah için savaşmış olmaları. İşte Usama bin Zeyd hadisinde işte La İlahe İllallah demiş olmasına rağmen onu öldürmeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram kılıyor. Günümüzde bazıları diyorlar ki işte günümüzdeki savaşlar direkt La İlahe İllallah için değil. Onun için bir bu kimseler işte La İlahe İllallah deseler dahi onları öldürürler gibi teviller yapıyor.
Ha, günümüzde La İlahe İllallah sözü yeterli değildir.
Evet, böyle diyorlar.
Ha. Şimdi bu sözlerin haklılık payı var. Hı. Ve doğrudur da. Şu manada doğru. La İlahe İllallah sözü kimden kaynaklanıyor? Buna göre değişir o. Mesela bir Hristiyan La İlahe İllallah dese ondan bu yeterli kabul edilmez. Muhammedun Resulullah dese dahi yeterli kabul edilmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek ve Kur'an'ın gerekleriyle amel edecek. Kur'an'a tabi olması gerekecek bu Hristiyanın. Çünkü Hristiyanlar içerisinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın Resulü kabul eden ama ne diyenler var? Muhammed Müslümanların peygamberi, bizim peygamberimiz İsa diyor. Onun peygamberini inkar etmiyor ama yani sözde inkar etmiyor ama ona tabi olmaması zaten inkardır. Bu açıdan kişiye göre, Yahudi'ye göre, Hristiyan'a göre böyle. Bu İslam dışındaki dinlere mensup olanlar için böyle. Yani bir Yahudi, bir Hristiyan, bir şamanist, bir komünist, bir ateist Müslüman olduğu zaman o kimse de La İlahe İllallah'ını sabitleyecek, İslam'ı sabitleyecek bazı şeyler ararsın. Bulunduğu şeye göre, mesela müşrik bir toplum, Çinliler, Japonlar, güneşe tapanlar. Mesela bunlar İslam'a girdiğinde La İlahe İllallah'la ilgili rivayetlere baktığınız zaman Allah'ın dışında ibadet edilen ne varsa onları da inkar etmek, karşı çıkmak, reddetmek şartı vardır. Bunun 8 şartı var La İlahe İllallah sözünün. Bunlardan birisi Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyi reddetmek. Mesela Hristiyanlar ne diyoruz? İsa Aleyhisselam'a ibadet etmeyi reddedecek. Yahudi de Uzeyr Aleyhisselam'a ibadet etmeyi reddetmesi gerekiyor. O kimsenin İslam'ının sahih olması için. Ama Müslüman toplumda, ben Müslümanım diyen insanlarda bu şartı koştukları için bu arkadaşlar, problem buradan kaynaklanıyor. Bunu pek çok ilim ehli dile getirmiştir bunu. Mesela Budist bir toplumun şirkleri neyse, tağutlar neyse onu reddetmesi gerekir. Ama La İlahe illallah demekle Müslüman olduğunu zanneden, Müslümanım diyen, İslam'a giren ama bunda bir takım kusurlar yapan insanlara tebliğ yine yapılır. Yaptıklarının şirk olduğu yine ikaz edilir. Ama bu kimselerin en büyük engeli, meseleleri anlamakta, bu tip hatalara düşmelerinde en büyük sebebi La İlahe illallah sözünü düzgün anlamamaları, ilah kelimesinin bu topluma Allah manasında, yani La İlahe illallah'ın Allah'tan başka Allah yoktur manasında öğretilmesi, ibadet kelimesinin sadece namaz, oruç, hac, zekatla sınırlıymış gibi öğretilmesi bunlardan kaynaklanıyor. Bunlar izah edilmesine rağmen o kimse kitap ve sünnetin nasları karşısında tutar bir dalının olmadığını öğrenir. Bunun yanında atalarını ön plana koşarsa veya şeyhlerini, saadatlarını, cemaatlerini buna benzer Allah'ın dininde hüccet olmayan şeyleri ortaya koşarsa İşte bu ibadet ettiği batıl hüccetleri reddedinceye kadar o kimse Allah katında Müslüman değildir. Müşriktir.
Anladım.
Cümlemizi.
Yani bu soruyu aslında bir toplum için değil, şey için sordum. Yani günümüzde cihat bölgelerinde savaşan mücahitler için sordum.
He, mesela o...
Yani La İlahe İllallah dediğimiz tam infaz edilmesi gereken bir kafir. O anda kelime-i şehadet getirmesi.
Şimdi bir kimse La İlahe illallah demesine rağmen Müslümanlara karşı kafirin safında savaşıyorsa onun Allah katındaki hükmü ne olursa olsun, dünya hükmü olarak o kafir muamelesi görür. Savaşıyorsa. Müslümanlara karşı savaşıyorsa. Ama bu boyutta değilse, Müslümanların arasına girmek için bu sözü söylemişse, o ondan kabul edilir. Aynı cümlemize. Herhalde başka soru yok.
Zaten sorarsan arkadaşlar dövecek bizi.
Yok. Varsa sorun. Tamam, cümlemizde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.